Item 14, Infaz, David Baldacci, sayfa 164, 22. bölüm. Çarşamba, öğleden sonra saat 5:30. Charles Montgomery'nin yaşamak için yarım saati kalmıştı. Son yemeğini otomatik satış makinesinden almış, soğuk sandviç yiyip bir kutu Coca-Cola içmişti. Midesi yediklerini sindirmek zorunda kalmayacaktı. Bogart, Decker ve Mars izleme odalarından birinde en ön sırada oturuyorlardı. Jameson infazı izlememe kararı almıştı. Davenport ikinci sırada, Decker'ın hemen arkasındaydı. Odada onlardan başka ikisi gazeteci, biri Alabama barosu görevlisi olmak üzere 3 kişi daha vardı. Kurban ailelerinden Mars dışında kimse gelmemişti. Gazeteci Mars'ı tanımış ve onunla röportaj yapmaya çalışmış ama Bogart kimliğini göstererek adamı engellemişti. İnfaz odası perdeleri çekili olduğu için görünmüyordu. Bitişiğinde mahkumun ailesi için ayrılan oda vardı. Ancak o odanın da perdeleri çekili olduğu için Regina Montgomery'nin gelip gelmediğini göremiyorlardı. Mars gergin görünüyordu. Oda serin olmasına rağmen alnı boncuk boncuk terlemişti. Decker bu durumu fark edip kürek gibi elini onun omzuna koydu. ''İdare edebilecek misin? İstersen çıkabiliriz.'' Mars öne eğilip birkaç derin nefes aldı. ''Ben de o odada olmanın eşiğine gelmiştim. Onu düşünüyordum.'' Decker elini geri çekti. ''Ama orada değilsin Melvin. Orada olan Montgomery. Dediğim gibi istersen gidebiliriz buradan.'' Mars doğruldu. ''Hayır, iyiyim.'' ''Emin misin?'' ''Evet.'' Bogart öne eğilerek geliyorlar dedi. Montgomery bir önceki salı konulduğu hücreden çıkarken bir düzine hapishane gardiyanı etrafını sardı. İnfaz odasına elinde İncil dua okuyan bir rahip eşliğinde girdiler. Hoparlörlerden ilahi okunuyordu. İnfaz odasındaki sedye alınmış, yerine depodan getirtilen elektrikli sandalye konmuştu. Otoyol şeritleri için kullanılan sarı boyayla boyandığından, takma adı Sarı Ana olan iskemle 1920'li yıllarda bir İngiliz tutuklu tarafından yapılmıştı. Oldukça büyük ve sağlam bir görünümü vardı. Rahip başı öne eğik halde yanlarından ayrılarak Decker ve diğerlerinin bulunduğu izleme odasına geçti. En arka sıraya oturup İncil'i okumaya başladı. Gardiyanlar infaz odasına kadar Montgomery'ye eşlik ettiler, sonra perdeler açıldı. Montgomery ziyaretçi odalarını görebiliyordu artık. Decker ve diğerleri Regina'nın da infazı izleyecekler arasında olduğunu görebiliyorlardı. Kadın oğlunu getirmemişti. Montgomery'nin bakışları bir süre karısının üstünde gezindi ama ne birbirlerine bir şey söylediler ne de işaretleştiler. Sonunda Regina bakışlarını kaçırdı. Hapishane müdürü Montgomery'ye ölüm cezası hükmünü okudu ve son olarak söyleyeceği bir şey olup olmadığını sordu. Montgomery bir kez daha karısına baktı. Bir şey söylemek üzereydi ki başını iki yana sallayıp bakışlarını başka yere yöneltti. Sonra Melvin'le göz göze geldiler. İki adam uzun, işkence gibi gelen bir an boyunca birbirlerine baktılar. Montgomery bir kez daha bir şey söylemeden bakışlarını kaçırdı. Yüzünde pişmanlık ifadesi yoktu. Decker'a göre daha çok tiksinti dolu bir ifadeydi bu. Hapishane müdürü infaz odasının bitişiğindeki telefonda bir adamın beklediği bir başka odaya girdi. Bu validin ölüm cezasını son dakikada erteleme kararı alma ihtimaline karşı bir uygulamaydı. Böyle bir durum söz konusu olmadı anlaşılınca hapishane müdürü hükmün uygulanması için gereken işareti verdi. 10 gardiyan infaz odasına geri dönen hapishane müdürünün yanından geçerek odayı terk etti. Kalan iki gardiyan Montgomery'nin bileklerindeki kelepçeleri ve prangayı çıkardı, onu iskemleye oturtup kollarını, bacaklarını ve başını ahşap sarı anaya kayışla bağladılar. Montgomery'nin başına elektrot bağlı metal bir kask yerleştirildi, sonra kaskın üstüne başlık geçirildi. Kolları ve bacaklarına da elektrot bağlandı. İskemleye elektrik verecek besleme devresinin fişi takıldı. hapishane müdürü jeneratör odasına giderek birkaç kumanda kolunu çekti. Mars iskemlesinin kollarına sıkıca yapışmış, hırıltılı soluklar almaya başlamıştı. Decker kolunu Melvin'in omzuna atarak bitti sayılır diye mırıldandı. Sonra Regina Montgomery'e baktı, kadın bakışlarını yere çevirmişti. Decker tekrar Montgomery'e baktı. Başlık yüzünden adamın yüzünü göremese de sarı ahşabın üstündeki vücudunun gerildiğini anlayabiliyordu. Tahtın üstünde oturan birinin taşa uyulmuş haline benzetti onu. Gardiyanlardan biri hazır yazan bir tabelayı kaldırıp jeneratör odasına bakan pencere camına doğru tuttu. İki gardiyan infaz odasından ayrıldı, kapıyı arkalarından çarparak kapattılar. Gardiyanlardan biri jeneratör odasının kapısını iki kere tıklatarak gerekli işareti verdi. Hapishane müdürü her biri 34 saniye süren 8 amperlik ve 1850 voltluk iki ani akımdan ilkini iskemleye gönderdi. Decker elektrik akımıyla üstünden tank geçmiş gibi olan Montgomery'nin iskemlede geriye doğru savrulmasını izledi. Adamın kollarını ve bacaklarını zapt eden kayışlar birden gerildi. Montgomery büyük bir acıyla kıvranırken bacağındaki elektrotlardan biri koptu. Kafasından dumanlar çıkarken izleme odasına kömürleşmiş insan eti kokusu sızdı. Tam o sırada bir çığlık duydular. Baktıklarında Regina Montgomery'nin bayıldığını ve oturduğu sandalyeden yere düştüğünü gördüler. Koridorda kadının yardımına koşan hapishane personelinin ayak seslerini duydular. İkinci elektrik akımıyla birlikte Montgomery kontrol dışı biçimde sarsılmaya başladı. Adamın çığlık attığını, nefesinin kesildiğini, sonra bir kez daha çığlık atıp öne doğru düştüğünü gördüler. İskemlede ellerini ve kollarını bağlayan kayışlar sayesinde durabiliyordu artık. Yanmış et kokusu şimdi daha da güçlüydü. Sanki herkesin gözeneklerine nüfuz ediyordu. Montgomery son nefesini verirken kumaş başlıktan ve vücudundan titrek küçük birer alev yükseldi. Davenport fısıltı yandıran bir sesle "Aman tanrım" dedi. Birden ayağı fırlayıp koşarak odadan çıktı. Dışarıda koridorda kustuğunu duydular. Sonra iskemleye elektrik veren jeneratörün sesi kesildi. Ardından her yer sessizliğe büründü. Perdeler çekildi. Vücudundan dumanlar yükselen ölmüş adamın görüntüsü de böylece kayboldu. Koridorda koşturan insanların ayak seslerini, sonra da püskürtülen yangın söndürücünün sesini duydular. Her şey bitmişti. 23. Bölüm. Betty benzi atmış, midesi hala bulanmakta olan Davenport, "Hayatımın en uzun birkaç dakikasıydı" dedi. Hapishanenin yakınlarındaki kaldıkları otelin lobisinde bir masada oturuyorlardı. Decker sert bir ifadeyle baktı kadına. "Montgomery ne hissetmiştir, bir de onu düşün." Davenport ona bakarken yüzü hafifçe kızardı. "Biliyorum, o anlamda söylemek istemedim. Olanlar korkunçtu." Jameson da infazda bulunmamasına rağmen diğerleri gibi aklı başından gitmiş, sessizleşmiş görünüyordu. "Öldüğünü doğruladılar mı?" Bogart yorgun bir ifadeyle başını salladı. "Evet, kanunen bunu yapmak zorundalar zaten. Doktor geldi ve bir takım testler yaptı. Saat 6:05 geçe Montgomery'nin öldüğü ilan edildi." Regina Montgomery bir süre sonra kendine geldi ve hapishanedeki bir doktor tarafından muayene edildi. Sonra bir eyalet polisi onu evine götürdü. Decker hapishaneden geldiğinden beri tek kelime bile etmemiş olan Mars'a döndü. Sanki nerede olduğunun bile farkında değilmiş gibi görünüyordu. Decker, "İyi misin?" diye sordu. Mars başını iki yana salladı. Boğuk bir sesle "Adam resmen yandı" dedi. Decker, "Elektrikli sandalyeyi bu yüzden kullanmıyorlar artık" diye karşılık verdi. "İnfaz esnasında birçok şeyin ters gitme olasılığı var. Alabamalı yetkilileri mahkumlara bu konuda seçme şansı tanımaktan vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum." "Davenport ya da daha iyisi ölüm cezasını kaldırsınlar" dedi öfkeyle. Mars'a baktı. "Masum biri olarak seni az daha ölüme yolluyorlardı. Ölüm cezasını kaldırmak için yeterli bir sebep işte. İkinci bir şans asla olmuyor. Mars başını sallayıp bakışlarını kaçırdı. Bogart, yetkimi aşan bir durum. Bu akşam tartışacağımız bir konu da değil dedi. Hepimizin güzel bir uykuya ihtiyacı var. Yarın tekrar bir araya geliriz. Decker'a baktı. Buradayken yapmamızı istediğin başka bir şey var mı? Regina Montgomery ile bir kez daha konuşmak istiyorum. Paranın nereden geldiğini öğrenmeliyiz. James'in o kadının hiçbir şey söylemeye niyeti yok diye hatırlattı. Geçen sefer resmen kapı dışarı etti bizi. Ama bakarsın ağzından bir şey kaçırır, hatta hiçbir şey söylemeyerek sorularımıza cevap verebilir. Bogart ayağa kalktı. Dediğim gibi bu akşam hiçbir şey yapmayacağız. En iyisi yarın erken saate kadar paydos edelim. Şu an hiçbir işe yarayacağımı sanmıyorum. İnfaza şahitlik etmek insanın bütün enerjisini tüketiyor. En azından bende öyle oldu. Bogart yanlarından uzaklaşırken vücudu hala titremekte olan Davenport da onu takip etti. James'in ayağa kalkmak üzereydi ki Decker kolundan tutup onu engelledi. Alex, dur bir dakika. Ne oldu? Decker önce ona sonra Mars'a baktı. İkinizin bir işi var mı? Şu anda yani. Bu iş bekleyemez çünkü. Kapıyı uzun süre çaldılar. Regina Montgomery kapıyı oradan gitmeye niyetleri olmadığını anladığında açtı ancak. Üstünde infaza gelirken giydiği giysiler olduğu halde kapı ağzında meydan okur bir tavırla durdu. ''Ne istiyorsunuz?'' diye çıkıştı. ''Size birkaç sorumuz vardı.'' dedi Decker. ''Kocam bu akşam infaz edildi. Beni rahat bırakın Tanrı aşkına.'' diye karşılık verdi kadın tiz bir sesle. ''Bayan Montgomery, neler hissettiğinizi anlayabiliyorum. Ama çok önemli olduğunu düşünmesem burada olmazdım. İçeriye girebilir miyiz? Birkaç dakikanızı alacağız sadece.'' Regina James'ına baktı, sonra bakışlarının Mars'a yönelmesiyle birlikte yüzünde tiksinti dolu bir ifade belirdi. ''Ne? O da mı gelecek?'' ''Özellikle o,'' dedi Decker. ''O.'' ''Onun kim olduğunu biliyorum. Ben sadece, yani...'' ''Decker, sadece birkaç dakika. Bu iş Bay Mars'la alakalı olduğundan onun da aramızda bulunması gerekiyor. Bayan Montgomery, lütfen.'' James'in öne doğru bir adım atıp kadının elini tuttu. ''Haydi içeri girip oturalım. Bir şey yediniz mi? Belki bir fincan çay sinirlerinizin yatışmasına yardımcı olur. Ne dersiniz? Bugün yaşadıklarınızı sadece tahmin edebilirim. Çok üzgünüm.'' ''Ben iyi olur aslında. Bir şey yiyemem. Ama bir fincan sıcak çay içerim, evet.'' ''Çay ve fincanların yerini gösterin. Ben hemen hazırlayayım.'' James'in Montgomery'yi usulca içeriye yönlendirirken Decker ve Mars'la onların peşi sıra eve girdiler. James'in geriye baktığında Decker da minnettar bir ifadeyle baktı ona. Regina Montgomery, James'ına mutfakta malzemelerin yerini gösterdikten sonra Mars'la birlikte küçük, darmadağınık oturma odasında sehpanın başına oturdular. James'in mutfakta su ısıtmak için çaydanlığı ocağa koymakla meşguldü. Sonra fincan ve poşet çayların durduğu kutuyu buldu, su ısınırken diğerlerinin yanına geldi. James'in Montgomery'nin karşısına oturduğunda bir ara bakışları kadının bileğine kaydı. James'in şaşırmış görünüyordu. Montgomery ise gözünü Decker'a dikmişti. Dedi sinirli bir şekilde. Decker, oğlunuz burada mı diye sordu. Kadın hayır diye kestirip attı. Bir arkadaşında kalıyor, en iyisinin bu olacağını düşündüm. Onun böyle bir sıkıntıya girmesi için bir neden yok. İyi düşünmüşsünüz. Montgomery, Decker'ın yanında oturan Mars'a hiddetle baktı ve dudaklarını büktü. Mars da dik dik bakarak karşılık verdi kadına. Tam bir şey söyleyecek gibi olmuştu ki Decker söze girdi. Tommy bize sigorta parasından söz etti. Montgomery irkildi. ''Ne? Siz ne zaman? Oğlumun yerini nereden öğrendiniz?'' Decker karşılarındaki masanın üstünde duran fotoğrafı işaret ederek ''Howling Cougars'' dedi. ''Ne olmuş yani? Çak'ın hayat sigortası vardı. Poliçenin lehtarı da benim. Bunda yanlış bir şey yok.'' ''$30,000 mı alacaksınız?'' Kadın yine irkildi. Bunu size kim söyledi diye sordu. Bayan Montgomery, biz FBI'yız, işimiz araştırıp bulmak. O sırada mutfaktan çaydanlığın sesi geldi. James'ın ayağa kalkıp çay hazırlamak üzere mutfağa gitti. Fincanı doldurdu, çayla birlikte götürmek üzere atıştırmalık bir şeyler ararken mutfaktaki küçük bir girintiyi örten perdeyi yana çekti. Gördüğü şey irkilmesine neden oldu. Raftan krakerleri ve fındık ezmesini alıp lavabonun başına geldi. ''Hey Decker!'' diye seslendi. ''Bana yardım eder misin? Bayan Montgomery'yi fazla meşgul etmeden bitirelim işimizi.'' Jameson'ın bu isteğinden ötürü biraz şaşırmış olan Decker ayağa kalkıp mutfağa gitti. Jameson krakerlerin üstüne fıstık ezmesi sürerken başıyla açık perdeyi işaret etti. ''İçine bak!'' dedi alçak sesle. Decker döndü ve Jameson'ın işaret ettiği yere baktı. Sonra kaşları havaya kalkmış olan meslektaşına baktı. Jameson, başka bir şey daha gördüm dedi. Bir dakika sonra oturma odasına geri döndüklerinde Jameson'ın elinde çay dolu fincan, Decker'ınkinde ise fıstık ezmeli krakerlerin bulunduğu tepsi vardı. Çayı ve tepsiyi kızgın bir ifadeyle Mars'a bakmakta olan Montgomery'nin önüne koydular. Montgomery, teşekkür ederim dedi. Çaydan bir yudum alıp krakerin ucundan hafifçe ısırırken bakışları şimdi yere yönelmişti. Montgomery çayını içip krakerlerini yerken James'in çevresine bakınmaya başladı. Bakışları ön kapının yanında duran portmantoya takıldı. Gördüğü şey bu kez şaşırtmadı onu. Montgomery fincanını sehpaya bıraktı. ''Sigorta parasıyla neden ilgileniyorsunuz?'' ''Decker, Tommy üniversiteye nereye gidecekse oraya taşınacağınızdan da söz etti dedi. Bir ev satın alacakmışsınız ve çalışmanız gerekmeyecekmiş. Montgomery uzunca bir süre sessiz kaldı. Sonra bu sözleri dikkate değer bulmadığını ifade edercesine bir el hareketi yaparak o daha çocuk dedi. Ne dediğini bilmiyor. Evet, üniversite okuyacağı şehre taşınmayı planlıyorum. Ama çalışmaya devam etmek zorundayım. Ayrıca bir ev alamayacağımı da adım gibi eminim. 30 bin dolar bütün gün evde yan gelip yatmak için yeterli bir para değil. Yani çalışmanız gerekecek ha? Duymadınız mı beni? Evet, çalışmam gerekecek. Size zengin biri gibi mi görünüyorum yoksa? Hayatım çalışmakla geçti. 2 kuruş için kıçımı yırttım. Tommy NFL'de oynamadığı sürece çalışmaya devam etmek zorundayım. Bana bakacak paraya ancak o zaman sahip olabilir. Mars, ben olsam buna çok güvenmezdim dedi. Milyonda bir şans. Montgomery şöyle bir süzdü Mars'ı. Duyduğuma göre futbol oynamışsın. Zor bir spordur. Tommy'ye doktor veya avukat olmasını söyle. Çok daha sağlıklı bir emekli hayatı olur. Kocama öfkeli olduğundan eminim. Ama sonuçta ortaya çıkıp suçunu itiraf etti. Onun sayesinde hapishaneden çıkabildin. Hapishaneye onun yüzünden girdim zaten diye karşı çıktı Mars. O annemle babamı öldürdü. Kendimi ona karşı minnettar hissetmediğim için kusura bakma. Montgomery başını iki yana sallayıp nankör gibi bir şeyler mırıldandı. Decker elini her an ayağa fırlayacakmış gibi görünen Mars'ın omzuna koyarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Sigorta parasını ne zaman alacaksınız diye sordu. Bu sizi neden ilgilendiriyor? Bayan Montgomery, size birkaç sorum olduğunu söylemiştim. Sorularımıza ne kadar çabuk cevap alırsak buradan o kadar çabuk gideriz. Tabii tersi de geçerli. Montgomery fincanını alıp bir yudum çay daha içti. Bir kraker yedikten sonra tazminat talebinde bulunmam gerekiyor. Birkaç gün veya bir hafta zaman alabilir. Sonuçta kocamın öldüğüne dair ortada kanıt yok değil dedi. Doğru. Decker James'ına bakarak başını salladı. Jameson Montgomery'nin bileğini işaret etti. Çok güzel bir saat. Cartier değil mi? Montgomery alelacele diğer eliyle bileğini kapattı. Hayır değil. Jameson ama kadranın da öyle yazıyor dedi. Montgomery başını eğip eline baktı. 10 papele filan almıştım. Nereden? Hatırlamıyorum. Decker korsan ürün alıp satmak yasaya aykırıdır dedi. O zaman bunu bana satan adamı bulup tutuklayın. Decker ayağa kalkıp mutfağa gitti. Perdeyi yana çekip girintiye istiflenmiş kutuları aldı ve oturma odasına getirip yere koydu. Montgomery ayağa kalktı. Siz ne halt ettiğinizi sanıyorsunuz? Bunu yapamazsınız, bunlar benim. Chanel, Nyman Marcus, Sachs, Bergdorf Goodman, Jimmy Choo, hepsi de güzel şeyler ve de çok pahalı. James'in ön kapının yanındaki portmantoda asılı duran çantayı işaret etti. Şu da Hermes çanta. Keşke benim de böyle bir çanta alabilecek param olsa. Montgomery'nin beti benzi attı. Bunların hepsi taklit. Hiçbirini satın almaya gücüm yetmez benim. Decker korsan ürün imalatçılarının mallarını, üstlerinde marka adının yazılı olduğu kutularda sattıklarını bilmezdim. Korsan ürünler genelde sokaklarda satılır dedi. Montgomery bu sözler karşısında sessiz kaldı. Çayını yudumlayıp kraker yemeyi tercih etti. Decker kutuların içine bakabilir miyim diye sordu. Hayır. Neden? Arama emriniz var mı? Aslına bakarsanız arama emrine ihtiyacımız yok. Montgomery'nin gözleri büyüdü. Neden yokmuş? Eskiden polis memuruydum ama rozetimi geri verdim. Ama FBI ile çalışıyorsun. Bir sivil olarak, ajan olarak değil. Ne rozetim var ne de ettiğim bir yemin. Decker Montgomery'nin karşı çıkmasını aldırmadan kutuları açtı ve telefonuyla içindekilerin fotoğraflarını çekti. Sonra eğilip yüzünü Montgomery'nin yüzünün birkaç santim ötesine kadar yaklaştırdı. Bu alışverişlerin izini kolayca sürebiliriz. Sigorta parasını henüz tahsil etmediğinizi söylediğinize göre bunların bedelini sigorta parasıyla ödemiş olamazsınız. Bayan Montgomery, bize neden gerçeği söylemiyorsunuz? Bunları alacak parayı nereden buldunuz? Neden söz ettiğinize dair en ufak bir fikrim bile yok. Oyunu bu şekilde oynamakta ısrarcı mısınız? Defolun evimden. Mars, kocanızın yalan ifade vermesi ve annemle babamı öldürdüğünü söylemesi için biri size para verdi. Kimdi o dedi. Montgomery ona öfkeyle bakarak, sen kendini ne sanıyorsun? Benimle nasıl böyle konuşabilirsin? Senin ne olduğun belli dedi. Mars, neymişim ben diyerek onun sözünü kesti. Senin gibi iyi beyazların yanında çenesini kapalı tutması gereken siyah bir çocuk mu? Montgomery, defolun evimden diye bağırdı tekrar. Mars da aynı şekilde hayatımın 20 yılı çöpe gitti diye karşılık verdi. Montgomery Decker'a baktı. Polis çağırmadan çıkın evden. Decker, polis çağırabilirsiniz dedi. Biz de bildiklerimizi anlatırız onlara. Parayı nasıl ve ne şartlarda bulduğunuzu öğrenmiş oluruz ve sonra başınız büyük belaya girer. Hatta hapishaneyi bile boylarsınız. Montgomery afalladı. Ben yanlış bir şey yapmadım. Adalete engel olmaya çalışmak, komplo kurmak, cinayete yardım ve yataklık. Ben hiçbir şey yapmadım. Mars ailesini öldürenlere yardım etmekle yaptınız. Tüm bu suçları alt alta dizdiğinizde alacağınız cezayla oğlunuzun peşinden gidip başka bir yere taşınmayı dert etmenize gerek kalmayacak. Barınma sorununuz devlet tarafından çözülecek. Decker bir an duraladı. Hayatınızın sonuna kadar hem de. Regina Montgomery her an bayılacakmış gibi görünüyordu. Birkaç derin nefes aldıktan sonra çıkın evimden dedi. Decker, siz bilirsiniz. Yarın geri geleceğiz. Yanımızda polisle birlikte dedi. Telefonunu çıkardı. Gülümseyin. Montgomery'nin kolundaki saatin fotoğrafını çekti. Montgomery defolun diye aykırdı. Çay fincanını Decker'a fırlatmak üzereydi ki James'in onu kolundan yakaladı. Fincan yere düşüp parçalandı. Evden çıkmadan önce Decker Hermes çantanın da fotoğrafını çekti. Dışarıya çıktıklarında James'in Decker'a baktı. Kadının suçlu olduğundan adım gibi eminim. Decker, evet öyle. Bu arada demin gayet iyi bir iş çıkardın Alex dedi. James'in gülümsedi. Benim de parladığım dönemler oluyor işte. Özellikle işin içinde moda olduğunda. Mars, Decker haklıymışsın dedi. Biri gerçekten de kadına para yedirmiş. Şimdi onun kim olduğunu bulmamız gerek. 14. ayrımın sonu. Sayfa 176.